Ayrım 23. Köylüler Honoré de Balzac, sayfa 281. 13. Köylerin Tefecisi. Stratejik açıdan bir ileri hat nöbetçisi neyse Rüjü'de, Blanji'de oydu. Agüe'yi gözetlerdi ve iyi bir gözetleyiciydi. Polis, nefretin hizmetindeki ispiyonları hiçbir zaman bulamayacaktır. General Agüe'ye geldiği zaman Rüjü hiç kuşkusuz bazı projeler hazırladı. Bu projelerin tümü Montcornet, bir Troisville'le elince suya düştü. Bu büyük toprak sahibini korumak ister gibi görünüyordu. Bu niyeti öylesine açık bir biçimde belli oldu ki Gobertin ona da pay çıkarma gereğini duydu ve Agüe'ye karşı düzenlenen komployu açtı. Kendisine önerilen payı ve komploda oynayacağı rolü kabul etmeden önce Rüjü kendi deyimiyle generali köşeye sıkıştırmak istedi. Kontes çatıya yerleştikten sonra bir gün sorgun ağacından yapılmış yeşil boyalı bir araba Agüe'nin şeref avlusuna girdi. Belediye reisi yanında metresi olduğu halde arabadan inip merdivenlere doğru geldi. Rüjü bir pencerede kontesi fark etti. Piskopos'a, dine ve düşmanından önce davranan peder Bosset'e çok bağlı olan kontes, François'ya hanımefendinin evde olmadığını söyletti. Rusya'da doğmuş bir kadına yaraşan bu saygısızlık karşısında papaz sapsarı kesildi. Eğer kontes rahibin serinlemek için banyoya girer gibi günaha dalan bir iblistir o sözleriyle tanımladığı adamı merak edip görmek isteseydi, belediye başkanı ile şato arasında liberallerin kralcılara karşı beslediği soğuk ve hesaplı kinin doğmasından kaçınırdı belki de. Köy yerlerinde komşuluk ilişkilerinde oluşan kışkırtmalar bu kini artırır çünkü onur kırıcı yaraların anısı hiçbir zaman silinmez. Bu adam ve alışkanlıklarıyla ilgili bazı ayrıntılar verirsek, hem iki ortağı tarafından büyük iş diye adlandırılan komploya nasıl katıldığını aydınlatırız hem de çok ilginç bir tip çizmiş oluruz. Fransa'ya özgü köy hayatının ürünü olan bu tip şimdiye kadar hiç betimlenmedi daha. Zaten bu adamın hiçbir şey önemsiz değildir. Ne evi, ne ateşi üfleme biçimi, ne de yemek yeme biçimi, alışkanlıkları, düşünceleri, her şeyi bu vadinin tarihine çok büyük katkılarda bulunacaktır. Bu dönek demokrasinin yararını da gösterir. Demokrasinin hem kuramı hem pratiği, hem alfası hem omegasıdır. Zirvesidir o. Bundan önceki bazı sahnelerde anlatılan bazı büyük cimrileri belki anımsarsınız. Önce bir kaplan ne kadar yırtıcı ise o kadar cimri olan Somürlü Grande Baba, sonra sefaletin gözyaşlarıyla ıslanmış altının sağladığı gücün tadını çıkaran, altın cizviti iskontocu Gobsik, daha sonra dala vericiliği siyaset mertebesine yükselten kapkaççı Baron de Nüssingen. Son olarak da aile tutumluluğunun simgesi, ihtiyar Pinti, İsudünlü Hoşon ve aile dayanışması sonucu cimri olan Sanserli Bodra'yı. Ama insan duygularının ve özellikle de cimriliğin o kadar çok ayırtısı vardır ki, toplumumuzun değişik katlarında gelenek ve görenekleri inceleme açısından ilginç olan bir cimri daha vardı. Rijo'ydu bu. Bencil cimri, yani kendi zevkleri için cömert, başkaları için duygusuz ve soğuk, kısaca kilise adamı cimriliği. İyi yaşamanın zevkini sonuna kadar çıkarmak için peder olarak kalan, halkın parasını kapmak için de dünya hayatına dönen adam. Önce kendi çatısı altında uyumaktan duyduğu sürekli mutluluğu açıklayalım. Blanche, yani Blondin'in Nathan'a yazdığı mektupta anlattığı 60 hane, Tune Irmağı'nın solunda bir tepe üstüne kondurulmuştur. Burada bütün evler bahçeli olduğundan bu köyün çok sevimli bir görünümü vardır. Bazı evler ırmak boyunda kurulmuştur. Kilise tepenin üstünde yükselir. Eskiden kilisenin hemen yanında peder evi de vardı. Çoğu köylerde olduğu gibi mezarlık mihrap yönündeydi. Kafir Rüjü, iyi bir katolik olan Matmazel Şuan'ın eskiden özel olarak satın aldığı arsada yaptırdığı o peder evini kaçırmamış, satın almıştı. Peder evini kiliseden ayıran set biçimindeki bir bahçeden, iki şatonun parkları arasında bulunan Blanje, Sülanje ve Serne toprakları görünürdü. Ters yönde uzanan bir çayırı, görevli son peder ölmeden kısa süre önce satın almıştı ve pimpirikli Rüjü duvarla çevirmişti burasını. Belediye başkanı bu eski peder evini yeni görevliye geri vermeyi kabul etmediğinden yetkililer kilisenin yanında bulunan bir köylünün evini satın almak zorunda kaldılar. Evi büyütmek, yeniden düzenlemek ve kiliseyle ortak duvarı olan küçük bir bahçeyi de eve eklemek için 5000 frank gerekli oldu. Böylece peder eviyle kilise arasında eskiden olduğu gibi bağlantı kuruldu yeniden. Kilisenin hizasında bulunan, bahçeleriyle birleşik gibi görünen bu iki ev, Blanche meydanını daha bir güzelleştiren bir ağaçla açılırdı. Kont, yeni peder evinin karşısında belediye dairesini, kır bekçisinin lojmanını ve peder Brosset'in boş yere isteyip durduğu peder okulunu içine alan ortak bir bucak evi yaptırdı. Böylece eski Benedik'ten ilk genç pederin evleri kiliseye bitişik olmakla kalmadı, birbirlerini de gözetleme olanağı buldular aynı zamanda. Zaten bütün köy ispiyonluyordu peder Brosset'i. Tüyün'den başlayan ana cadde dolana dolana kiliseye kadar yükseliyordu. Köylülerin bağ ve bahçeleri küçük bir orman Blanche tepesini süslüyordu. Köyün en güzel evi Rijon'unkiydi. Ev Burgonya usulü iri taşlardan yapılmıştı. Taşlar mala ile enlemesine perdahlanmış, sarı harçla tutturulmuştu. Kimi yerlerde harcın altında siyah taş parçaları göze çarpıyordu. Hiçbir çakmak taşın sırıtmadığı bir sıva şeridi çevriliyordu pencereleri. Zamanla eski evlerin tavanlarındaki gibi sıvada ince çatlaklar oluşmuştu. Yeşil boyalı, sağlam pencere kanatları kaba bir işçilikle yapılmıştı. Damdaki bazı ardoaz plakalarla yosunlar birbirleriyle kaynaşmıştı. Burgonya evleri tipinde bir evdi burası. Fransa'nın bu bölgesinden geçen her yolcu bu evlerden binlercesine rastlar. Belli belirsiz bir kapı koridoru açılıyordu. Koridorun ortasında da bir merdiven boşluğu bulunuyordu. Girişte meydana açılan üç pencereyle geniş bir oda görülüyordu. Avludan ışık alan mutfak merdivenin altındaydı. Zemin taş döşeliydi ve oraya bir araba kapısından giriliyordu. Zemin katın durumu buydu. Birinci katta üç oda vardı. Yukarıda çatı arasında da bir oda vardı. Mutfağa bitişik bir odunluk, bir arabalık, bir ahır, L biçimli bir dirsek oluşturuyordu. Bu hafif yapıların üstünde tahıl ambarları, yemiş ambarı ve bir de hizmetçi odası yapılmıştı. Evin karşısında bir kümes, bir ahır ve domuz yetiştirme yerleri vardı. Yaklaşık bir dönüm olan duvarlarla çevrili bahçe bir papaz bahçesiydi. Yani duvarın dibinde meyve ağaçları, asma çardakları, iki yanı öreke gibi budanmış ağaçlarla süslü, kumlu yollar, ahırdan gelen gübreyle gübrelenmiş sebze tarlaları vardı. Evin ötesinde ağaç dikili, çitlerle çevrili ve ineğin her zaman yeterince yeşillik bulabileceği kadar büyük ikinci bir alan bulunuyordu. İçeride salon ağaçlarla desteklenmişti. Duvarları eski halılarla kaplıydı. Eskilikten kararmış ve el işi örtülerle süslü ceviz mobilyalar ağaç kaplamalarla ve tahta zeminle uyum içindeydi. Tavanda çıkıntı yapan üç kalas boyalıydı ve kalas aralarında tavan süsleri bulunuyordu. Cevizden yapılmış şöminenin üstüne kaba bir çerçeve içerisinde bir ayna konmuştu. Mermer kaideye yerleştirilmiş iki bakır yumurtanın dışında süs yoktu. Yumurtalar ikiye bölünmüştü ve ters çevrilmiş olan üst bölümü şamdan pulu işini görüyordu. İki işi gören bu şamdanlar küçük zincirlerle süslenmişti ve 15. Louis döneminin bir buluşuydu. Şimdilerde çok az rastlanmakta bu şamdanlara. Pencerelerin karşısındaki duvarda yaldızlı yeşil bir kaidenin üstünde basit ama çok iyi işleyen bir saat yerleştirilmişti. Üçgen demir çubuklar üstünde gıcırdayan perdeler 50 yıllıktı. Şilte kumaşına benzeyen pamuklu kumaş kareli ve pembe beyaz renkliydi. Kumaş Hindistan'dan gelmişti. Bir büfe ve bir yemek masası bu çok temiz tutulan mobilyayı tamamlıyordu. Ocak başında Rijon'un özel koltuğu olan görkemli bir berjer bulunuyordu. Köşede ufak bir yazı masasının üstünde son derece bayağı bir çengeli asılı bir körük duruyordu. Bu körük Rijon'un servetinin kökeniydi. Üslubu artırma ilanlarınınkiyle rekabet edebilecek olan bu kısa tanımlamadan sonra Bay ve Bayan Rijon'un odalarında ancak ihtiyacı karşılayacak kadar eşya bulunduğunu anlamak kolay olsa gerek ama aşırı tutumluluğun eşyaların maddi niteliğini bozduğunu söylemek doğru olmaz. Söz gelimi en titiz metres bile Rijon'un yatağında çok rahat ederdi. Şahane şilteleri, ince patiskadan çarşafları, sağlam perdelerle kışın esintilerden korunan kuş tüyü bir yatağı vardı. Sufu bir kadın kim bilir hangi peder için satın almıştı bu yatağı. İleride görüleceği gibi bütün eşyalar aynı durumdaydı. Bu cimri adam ne okuma yazmayı ne de saymayı bilen karısını mutlak bir itaate zorlamıştı. Zavallı kadın bir süre merhumla uğraşmış, şimdi de kocasına hizmet ediyordu. Yemek pişiriyor, çamaşır yıkıyordu. Rijiyometresi kadar itaat eden ve 19 yaşında çok güzel bir kız olan Anet, kadıncağızı iyi kötü yardım ediyordu. Yılda 30 frank kazanırdı Anet. Uzun boylu, kuru, zayıf, sarı benizli, elmacık kemikleri al al bir kadın olan Bayan Rijon başına her zaman bir hotoz bağlar, bütün yıl boyunca aynı eteği giyerdi. Ayda 2 saat bile terk etmezdi evini. Bütün zamanını sadık bir hizmetçinin bir eve verebileceği bütün özeni vermekle geçirirdi. En keskin gözlemci bile bir zamanlar peder Nizera'nın dikkatini çeken o şahane endamdan, Ruben'e yaraşır tazelikten, alınlıktan, ince dişlerden, bakire bakışlardan eser bulamazdı onda. Dünyaya getirdiği biricik evlat olan genç bayan Sudri doğduktan sonra zavallı kadının dişleri mahvolmuş, kirpikleri dökülmüş, gözünün feri gitmiş, beti benzi solmuş, kamburu çıkmıştı. Tanrı'nın parmağı değmişti sanki pederin karısına. Köy yerlerinde yaşayan bütün varlıklı ev kadınları gibi gardırop dolusu ipekli elbiselerini, kumaşlarını, hiç giyinmemiş olan elbiselerini doyasıya seyreder, bundan büyük zevk duyardı. Hiç kullanmadığı danteller, mücevherler hiçbir işine yaramıyordu ama Riju'nun genç hizmetçilerin açgözlülüğünü kışkırtıyor, onun bir an önce ölmesini dilemek günahını işletiyordu onlara. İçgüdüyle yaşamak için yaratılmış olan o yarı kadın, yarı hayvan yaratıklardan biriydi. Eskiden güzel olan Arsen, çıkarcı olmadığından merhum peder Nizero'nun vasiyetinin nedenlerini açıklamak için kendisini böyle davranmaya iten ilginç olayı anlatmamız gerekiyor. Böylece kalabalık mirasçılar kabilesiyle ilgili bilgilere de sahip olunur. Kilisenin ayin eşyalarının koruyucusunun karısı Bayan Nizeron, kocasının amcasına çok ilgi gösteriyordu. Çünkü yaşı 72 olan bu ihtiyarın tahminlere göre 40 küsür bin franklık mirası tek varisin ailesini refaha kavuşturacaktı. Rahmetli Bayan Nizeron epeyce sabırsızlıkla bekliyordu refaha kavuşmayı. Oğlundan başka küçük, sevimli, masum bir kızı vardı. Bu tür yaratıklar belki de erken ölecekleri için bu kadar yetkin oluyorlardı. Gerçekten de 14 yaşında klorozdan öldü. Bu hastalığın halk arasındaki adı solgun renklerdir. Küçük çocuk rahipliğin neşe kaynağıydı. Bir dediğini iki etmezlerdi orada. İhtilalin başlarında kilise disiplini gevşeyince amcası 1789'da evine güzel bir hizmetçi kız almıştı. Küçük kız Matmazel Arsen'i severdi. Arsen rahibin eviyle ilgili yaşlı Matmazel Pişar'ın yeğeni olurdu ve onun yerini doldurmak üzere çağrılmıştı. Çünkü Matmazel Pişar öleceğini anlayınca halılarını güzel Arsen'e devretmek istemişti. 1791'de rahip Nizeron, Dom Riju'yu ve kardeşi Jean'ı evinde barındırdığı sırada küçük Nizeron son derece masum bir muziplik yaptı. Arsen'le ve öteki çocuklarla birlikte oyun oynuyorlardı. Oyunda herkes sırası gelince bir eşya saklıyordu ve ötekiler onu arıyordu. Arayan saklı eşyadan uzaklaştıkça ya da ona yaklaştıkça yanarsın ya da donarsın diye bağırılıyordu. Küçük Genevieve'nin aklına salondaki körüyü Arsen'in yatağına saklamak geldi. Körüyü kimse bulamadı. Oyun bitti. Annesiyle birlikte giden Genevieve körüyü yerine asmayı unuttu. Arsen'le teyzesi körüyü bir hafta aradılar. Sonra artık aramadılar. Körüksüz de olabiliyordu. Yaşlı rahip moda olduğu devirlerden kalma içi delik bir çubukla üflüyordu ateşini. Çubuk büyük bir olasılıkla 3. Henry'nin saraylılarından birine aitti. Nihayet bir akşam yaşlı kadın ölümünden bir ay önce rahip Michon, Nizeron ailesi Sülanj papazının katıldıkları bir yemekten sonra körüyü söz konusu ederek ağlayıp sızladı. Nasıl kaybolduğunu bir türlü anlayamıyordu. 15 gündür Arsen'in yatağında duruyor dedi küçük Nizeron bir kahkaha atarak. Tembel kız yatağını düzeltse bulurdu onu. 1791 yılında herkes kahkahalarla gülebildi ama bu gülüşün arkasından derin bir sessizlik geldi. Bunda gülecek bir şey yok dedi kahya kadın. Hastalandığından beri Arsen benim yanımda yatıyor. Bu açıklamaya karşın peder Nizeron aleyhinde bir komplo düzenlendiğini sandığını belli eden şimşek çakan gözlerini bayan Nizeron'la kocasına çevirdi. Kahya kadın öldü. Dom Riju papazın kin ve öfkesini öyle bir körükledi ki rahip Nizeron, Jean-François Nizeron'u mirasından mahrum etti. Nesi var nesi yoksa Arsen Pişar'a bıraktı. 1823'te Riju, şükran duyguları nedeniyle hala o çubuğu kullanırdı ateşi körüklemek için ve körük duvarda bir çivide asılı dururdu. Kızını deli gibi seven bayan Nizeron, onun ölümünden sonra çok yaşamadı. Ana kız 1794'te öldüler. Rahip öldükten sonra Bay Riju, Arsen'le evlenerek onun işleriyle kendisi ilgilenmeye başladı. Riju'ya bir köpek efendisine nasıl bağlıysa o kadar bağlı olan manastırın eski hizmetkarı Jean bu şehvet düşkünü Harpagon'a hem seyislik hem bahçıvanlık hem inek çobanlığı hem oda hizmetçiliği hem de kahyalık yaptı. Arsène Rijou 1821'de kraliyet savcısı ile evlendi. Drahoması yoktu. Biraz annesinin sıradan güzelliğini hatırlatırdı. Babası gibi sinsiydi. O zamanlar 65 yaşında olan Rijou 30 yıl içinde bir defa bile hasta olmamıştı. Gerçekten görülmemiş, duyulmamış bu sağlık hiçbir şeyden etkilenmeyecek gibiydi. Uzun boylu, kuru, gözlerinin çevresinde kahverengi halkaları olan bir adamdı. Göz kapaklarının rengi siyaha çalardı. Sabahları kırışık, kırmızı ve pütürlü boynu çıplak göründüğü zaman akbabaya benzerdi. Çok uzun, kızıl, ucu dar burnu bu benzetmeyi daha da kolaylaştırıyordu. Hemen hemen dazlak olan kafasının ense bölümü eşek sırtı biçimindeydi. Anlayanlar bunun bir zorba istenç belirtisi olduğunu bilirler. Lifli göz kapaklarıyla perdeli gibi duran, griye çalan gözleri iki yüzlülük yapmasına yarayan araçlar da onun için. Geniş yüksek kırımsız kulakların üstünde iki tutam saç vardı. Saçlar o kadar seyrekti ki cildi örtemiyordu. Bu kulaklara gaddar insanlarda rastlanırdı. Ama bu gaddarlık ahlaki alanda bir gaddarlıktır. Bir de delilerde rastlanabilirdi bu kulaklara. Ağzı çok geniş, dudakları da pek inceydi. Yemeğe içmeye çok düşkün olduğunu belirten dudakların uçları virgül gibi sarkıyordu. Yemek yerken ya da konuşurken yemeğin suları ya da salyalar o virgüllerin içine dolup köpürürdü. Hep aynı şeyleri giyerdi. Asker yakalı, uzun, lacivert bir redingot, siyah pantolon, geniş yelek giyer, siyah bir kravat takardı. Kalın tabanlı ayakkabıların dış bölümünde kabaralar vardı. İçinde ise karısının uzun kış gecelerinde ördüğü patikler vardı. Beyefendinin çoraplarını da Anet ve hanım örerdi. Rijou'nun adı Gregoire'dı. Arkadaşları da G harfinden yararlanarak yaptıkları cinaslardan 30 yıldır vazgeçmemişlerdi. Onu her zaman ses benzerliklerinden yararlanarak uydurdukları kelimelerle selamlarlardı. Bu portre taslağının eski papazın karakterini betimlemesine karşılık hiç kimse onun en küçük bir direnmeyle karşılaşmaksızın ve büyük bir sessizlik içinde bencilliği, iyi yaşamayı ve her türlü zevki ne kadar ileri götürdüğünü tasarlayamaz. Bir kere yemeğini tek başına yerdi. Sofrasını karısıyla birlikte Anet hazırlardı. Sonra yediklerini sindirip havadisleri okuyarak sızarken ötekiler de Jean'la birlikte sofraya otururlardı. Köylerde gazetelerin adı bilinmez. Hepsine birden havadisler denir. Sabah kahvaltısı olsun, öğle yemeği olsun, akşam yemeği olsun tümü de nefis yiyeceklerden oluşurdu. Papazlara hizmet eden kadınlar aşçıların içinde yemek pişirme konusunda en usta olanlardır. Bu nefis yiyecekler de bunlar tarafından hazırlanıyordu. Bayan Rijou da haftada iki kez kendi elleriyle çıkarırdı tereyağını. Bütün soslarda krema bulunurdu. Sebzeler toplanır toplanmaz tencereye atılırdı. Yemeğe alışkın oldukları yeşillikler ve sebzeler güneşe, sokakların pisliğine mayalanmaya bırakılarak suni tazelik verilmek üzere manavlar tarafından sulanarak ikinci bir gelişme süreci geçirdiğinden Parisliler bu ürünlerin ne kadar lezzetli, ne kadar yararlı olduğunu bilmezler. Sülenje kasabı, Rijou gibi yağlı bir müşteri kaybederim endişesiyle en niyetlerini getirirdi ona. Evde semirtilen kümes hayvanları çok lezzetli olsa gerekti. Bu iki yüzlü özen Rijou'ya ait her şeyde görülürdü. Bu bilgin, Gargantua'daki rahipler gibi olan, Telemist'in terlikleri kaba kösele ise içine güzel bir kuzu derisinden astar konurdu. Kaba bezden redingot giymesinin nedeni tenini rahatsız etmemesiydi. Yoksa evde yıkanıp ütülenen gömleğinin kumaşını Frize'nin en usta parmakları dokurdu. Karısı Annette ve Jean, Rijou'nun kendi ürününden kendisi için ayırdığı şaraptan içerlerdi ama bir Belçika mahzeni gibi ağzına kadar dolu olan özel mahzeninde Burgonya'nın en iyi şaraplarıyla birlikte Bordeaux, Champagne, Roussillon, Rhône ve İspanyol şarapları bulunurdu. Hepsi 10 yıl öncesinden satın alınır ve Frejean tarafından şişelenirdi. Adalardan gelen likörleri Bayan Anfu'dan alırdı. Tefeci yıktırılan bir Burgonya şatosundan hayatının sonuna kadar kendisine yetecek olan likörü alıp istiflemişti. Rijou tarihin en büyük tüketicilerinden 14. Louis gibi yiyip içerdi. Böyle bir zevk aliminin gerektirdiği harcamalar kolayca anlaşılabilir. Ama bu israfı yaparken son derece kurnaz ve ustaca davranırdı. En küçük, en önemsiz bir alışverişte bile kilise adamlarının bu konudaki maharetini gösterir, çeke çeke pazarlık yapardı. Satın aldığı mallarda aldanmamak için uzun boylu önlemler alacağı yerde Kurnaz keşiş bir örnek alır ve sözleşmeler yapardı. Ama şarabı ya da yiyecekleri yola çıktığı zaman en küçük bir bozukluk gördüğü takdirde erzağı teslim almayacağı konusunda uyarırdı satıcıyı. Yemiş ambarı müdürü Jean, o bölgenin en güzel meyvelerini korumaya alıştırılmıştı. Riju, Paskalya'da armut, elma, kimi zamanda üzüm yerdi. 23. ayrımın sonu, sayfa 292.